Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mihail A. Hitzik'in Dealers of Lightning kitabı. Cherox'un Palo Alto Araştırma Merkezi'nde, yani parkta Yinonodiet Olkünler ve Minononod Ortüşiler'de ortaya çıkan bilgisayar devrimini anlatan araştırmacı bir teknoloji tarihidir. Kitap. Kişisel bilgisayar fikrinin ilk somut örneklerinden Cherox Alto'yu, grafik arayüzü, fareyi, Ethernet'i, lazer yazıcıyı ve nesne yönelimli programlamayı geliştiren ekiplerin çalışmalarını merkezine alır. Ancak anlatının asıl sorusu, bu kadar belirleyici yenilik üreten Cherox'un neden bunların çoğundan ticari üstünlük sağlayamadığıdır. Hitzik, mühendisler. Araştırmacılar, yöneticiler ve şirket çalışanlarıyla yaptığı görüşmelere dayanarak laboratuvarın yaratıcı kültürünü, kişilik çatışmalarını ve kurumsal karar süreçlerini bir arada inceler. Bu nedenle eser, yalnızca hangi teknolojinin kim tarafından geliştirildiğini sıralayan bir tarih kitabı değildir. Araştırma özgürlüğü, ürünleştirme, yönetim vizyonu ve pazar zamanlaması arasındaki zor ilişkiyi açıklar. Modern ekran, ha ve yazılım deneyiminin arkasındaki fikirlerin nasıl oluştuğunu anlaşılır biçimde ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Parge'ın modern kişisel bilgisayar için kurduğu bütünleşik ortam. Kitabın temel gücü, Park'taki yenilikleri birbirinden kopuk icatlar olarak değil, tek bir çalışma ortamının parçaları olarak göstermesidir. Cherox Alto, bugünkü kişisel bilgisayar anlayışına yakın bir makineydi. Bit eşlemli ekranı, pencerelere dayalı görsel çalışma biçimi, fareyle etkileşim, belge düzenleme ve ağ bağlantısı aynı ekosistemde buluşuyordu. Bu bütünlük önemlidir. Çünkü teknoloji tarihindeki asıl sıçrama yalnızca daha hızlı bir bilgisayar üretmek değildi. Bilgisayarı. Uzmanların uzak terminallerden kullandığı bir hesaplama aracı olmaktan çıkarıp, bireyin günlük düşünme, yazma, tasarlama ve iletişim kurma aracına dönüştürmekti. Hitzik, Park araştırmacılarının donanım, yazılım ve insan bilgisayar etkileşimini birlikte düşündüğünü vurgular. Örneğin ekranda görülen belgenin basılı çıktıya yakın olması, kullanıcının soyut komutlar yerine doğrudan görsel nesnelerle çalışmasını sağladı. Türkiye dahil her yerde ofislerde sıradan kabul edilen ekran, ağ, belge ve yazıcı düzeni o dönemde alışılmadık derecede ileri bir tasarımdı. Kitap, Alto ticari bir kitle ürünü olamasa da sonraki sistemlere yön veren bir model haline geldiğini gösterir. Böylece yeniliğin değeri sadece satış rakamıyla değil, sonraki ürünlerin tasarım dilini değiştirme gücüyle de ölçülür. İkinci olarak, alan Kay ve araştırmacıların kişisel, yaratıcı bilgisayar vizyonu, Dealers of Lightning. Park'taki teknolojik gelişmenin arkasında güçlü bir eğitim ve kullanım fikri bulunduğunu anlatır. Özellikle alan Kay'ın yaklaşımında bilgisayar, yalnızca şirketlerin biri işlediği büyük bir makine değildir. Çocukların, öğrencilerin, tasarımcıların ve sıradan kullanıcıların öğrenmek, üretmek ve ifade etmek için kullanabileceği kişisel bir ortamdır. Kay'ın taşınabilir ve güçlü kişisel bilgisayar düşüncesi, dönemin pahalı ve merkezi bilgisayar düzeniyle açık bir karşıtlık içindeydi. Bu vizyon ekran tasarımını ve programlama dilini de etkiledi. Smalltalk, nesneleri ve onların etkileşimlerini merkeze alan bir programlama yaklaşımıyla karmaşık sistemleri daha esnek biçimde kurma arzusunu yansıtıyordu. Kitap burada önemli bir ayrım ortaya koyar. Yeni teknoloji geliştirmek yalnızca mühendislik problemi çözmek değildir, insanların gelecekte ne yapabileceğine dair bir tasarım önermektir. Park'taki ekipler kullanıcıların metin yazacağı, çizim yapacağı, yazılım geliştireceği ve ağ üzerinden iletişim kuracağı bir dünyayı önceden tasarladı. Hitzik'in anlatısı, bu vizyonun her ayrıntısının doğrudan pazara dönüşmediğini de saklamaz. Buna rağmen Apple ve başka şirketler, parkta gösterilen etkileşim biçimlerinden etkilenerek kişisel bilgisayarı daha geniş kitlelere ulaştırdı. Kitap, teknoloji tarihinin çoğu zaman ürünlerden önce hayal gücüyle başladığını somutlaştırır. Üçüncü olarak özgür araştırma kültürü. Yetenek yoğunluğu ve hızlı prototipleme, Hitzik, Parge'ın başarısını, yalnızca olağanüstü birkaç mucidin kişisel dehasına bağlamaz. Laboratuvarın çalışma düzeni, farklı uzmanlıkların aynı sorunun etrafında bir araya gelmesine izin veriyordu. Bilgisayar bilimcileri, donanım tasarımcıları, programlama dili araştırmacıları ve arayüz üzerine çalışan kişiler, geliştirdikleri araçları gündelik işlerinde de kullanabiliyordu. Bu durum, teorik fikirlerle gerçek kullanım arasındaki mesafeyi kısalttı. Bir ağ teknolojisi, yazıcı, metin düzenleyici ya da programlama ortamı, soyut bir proje olarak kalmak yerine laboratuvarın ortak altyapısına dönüşebildi. Hızlı deneme ve geri bildirim, yeni düşüncelerin birbirini beslemesini sağladı. Kitabın çizdiği tablo yaratıcı kurumlarda finansmanın tek başına yeterli olmadığını gösterir. Xerox önemli kaynaklar sağladı fakat asıl verim, yetenekli kişileri çekebilen liderlikten, yüksek teknik standartlardan ve araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarını geliştirebilmesinden doğdu. Bob Taylor gibi yöneticilerin rolü de bu bağlamda önem kazanır. Amaç, her ayrıntıyı yukarıdan belirlemek yerine güçlü insanlara çalışabilecekleri alan ve araçları vermekti. Bununla birlikte kitap, bu özgürlüğün kurumsal sonuç üretmesini garanti etmediğini gösterir. Laboratuvar içinde verimli olan fikirlerin, şirketin üretim, satış ve müşteri dünyasına geçebilmesi için farklı türden koordinasyon gerekir. Park örneği, araştırma kültürü ile ticarileştirme kapasitesinin aynı şey olmadığını açık biçimde ortaya koyar. Dördüncü olarak, Xerox'un fotokopi merkezli iş modeli ile yeni pazarın çatışması, kitabın en kalıcı tartışması, Xerox'un parçacık icatlarını görmediği değil, onların mevcut işi için ne anlama geldiğini kavrayamadığı fikridir. Xerox yönetimi uzun süre fotokopi makineleri, sarf malzemeleri ve bu işten doğan düzenli gelir etrafında şekillenmişti. Bu model somut, ölçülebilir ve yerleşikti. Buna karşılık kişisel bilgisayarlar, yazılım, ağlar ve dijital belgeler belirsiz bir pazar vaat ediyordu. Kısa vadeli satış hedefleriyle çalışan bir kurum için kağıt kullanımını bile dönüştürebilecek dijital çalışma düzenine yatırım yapmak riskli görünebilirdi. Hitzig, Doğu Yakası Merkezli Şirket Yönetimi ile Palo Alto'daki araştırma kültürü arasındaki mesafeyi bu çelişkinin simgesi olarak ele alır. Sorun sadece yöneticilerin teknik bilgi eksikliği değildir. Yeni ürünün eski gelir düzenini bozabileceğini kabul edecek stratejik cesaretin eksikliğidir. Xerox lazer yazıcıdan yararlanmış olsa da Alto, grafik arayüz ve ağ teknolojilerinin potansiyelini zamanında geniş tüketici pazarına taşımadı. Bu nedenle kitap, büyük şirketlerde yeniliğin önündeki engelin çoğu zaman icat eksikliği olmadığını düşündürür. Asıl engel, başarının geçmişteki tanımına fazla bağlı kalmaktır. Bugün dijitalleşmenin bankacılık perakende. Medya ve üretim gibi alanları dönüştürdüğü düşünüldüğünde, bu ders Türkiye dahil pek çok kurum için güncelliğini korur. Geleceğin ürünü, mevcut üründen daha az tanıdık olduğu için değersiz sayılmamalıdır. Son olarak, Parch mirasının Apple, Adobe ve bilgisayar endüstrisine yayılması Parch'ın hikayesi Xerox'un kaçırdığı fırsatlarla sınırlı değildir. Kitap, laboratuvarda doğan fikirlerin çalışanlar, gösterimler, teknik etkileşimler ve yeni girişimler aracılığıyla daha geniş bilgisayar endüstrisine yayıldığını da anlatır. Apple'in Macintosh projesiyle grafik kullanıcı arayüzünü kitle pazarına taşıması, bu etkinin en bilinen örneklerinden biridir. Ancak Hitzig'in çerçevesinde mesele, tek bir şirketin başka bir şirketten fikir alması kadar basit değildir. Part'ta geliştirilen yaklaşımın başarılı olması için maliyetin düşmesi, ürünün sadeleştirilmesi, yazılım ekosisteminin kurulması ve tüketicinin anlayabileceği bir değer önerisine dönüştürülmesi gerekiyordu. Bazı eski Part çalışanlarının sonraki yıllarda farklı şirketlere ve girişimlere geçmesi, bilginin kurum sınırları içinde tutulamayacağını gösterdi. Adobe gibi şirketlerin gelişiminde görülen belge ve baskı teknolojileri bağlantısı da bu geniş mirasın parçasıdır. Kitap bu nedenle patent veya ilk icat tartışmasının ötesine geçer. Bir fikrin dünyayı değiştirmesi için laboratuvarda çalışmasının yetmediğini, üretim, dağıtım, tasarım ve pazarla buluşması gerektiğini savunur. Parch'ın en büyük etkisi belki de Xerox'un bilançosunda değil, daha sonra milyonlarca insanın kullandığı bilgisayarların temel alışkanlıklarında görülür. Ekrandaki simgeler, fare ile seçim yapmak, ağda dosya paylaşmak ve belgeleri yazdırmak, bu mirasın gündelik biçimleridir. Sonuç olarak, The Allures of Lightning, bilgisayar tarihine ilgi duyan okurların yanında, araştırma geliştirme yönetenler, ürün tasarımcıları, girişimciler ve kurumsal dönüşümle ilgilenen yöneticiler için de değerli bir kitaptır. Teknik altyapısı sınırlı okur, temel yeniliklerin neden önemli olduğunu kavrayabilir. Teknik okur ise bugün olağan görünen arayüz, ağ ve yazılım fikirlerinin hangi kurumsal koşullarda birleştiğini daha geniş bir bağlamda görebilir. Kitabın pratik yararı, icat ile başarılı ürün arasındaki farkı keskin biçimde göstermesidir. İyi finanse edilen bir laboratuvar, parlak mühendisler ve çalışan prototipler, tek başına kalıcı pazar liderliği yaratmaz. Yönetimin yeni müşteriyi, yeni gelir modelini ve eski işi dönüştürme ihtimalini anlayabilmesi gerekir. Bu ders, dijital araçların geleneksel sektörleri dönüştürdüğü günümüzde özellikle anlamlıdır. Eser, bilgisayar teknolojilerinin ayrıntılı teknik açıklamasına odaklanan bir başvuru kitabı değildir. Buna karşılık, geniş röportaj temeli ve canlı karakter portreleriyle teknolojinin insani ve kurumsal tarihini anlatan güçlü bir incelemedir. Benzer Silikon Vadisi anlatılarından ayrıldığı nokta, başarıyı geriye dönük bir zafer öyküsü olarak sunmamasıdır. Park hem yaratıcı bir laboratuvarın olağanüstü imkanlarını hem de büyük bir şirketin kendi geleceğini nasıl gözden kaçırabileceğini aynı hikayede gösterir. Bu ikili bakış, kitabı modern bilgisayar çağının kökenlerini anlamak için kalıcı bir kaynak yapar. Destek olmak isterseniz Mikhail A. Hitzik kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.